Birkaç örnek verim isterseniz. Ben bu Modern Bilim Tanrılar isimli kitapta kullanmıştım bunu. Yani daha önce ateist, agnostik olan çeşitli bilim insanlarının evrendeki ve yaşamın ortaya çıkışındaki muazzamlıktan sonra bir yaratıcının olduğunu kabul ettikleri ve itiraf ettikleri ile ilgili. Tarihten kısaca şeyler söyleyelim. Evet, mesela Newton tanrı eserleri aracılığıyla bilinir diyor. Newton'a göre Allah'ın iki eseri vardır, iki temel eseri vardır. Bunlardan bir tanesi kutsal kitap, diğeri evrendir. Her ikisiyle de yaratıcıya ulaşılır. Hatta Newton kendi çalışmalarında bilimsel faaliyetleri yaparken eğer yaptığı bu bilimsel faaliyetler Allah'ın varlığını ve evreni anlamak için kullanırsa bundan çok büyük mutluluk duyacağını ifade ediyor kendi çalışmalarında Newton. Yine mesela Galileo matematik Tanrı'nın evreni yazdığı dildir diyordu ve evrendeki bu hassas ayarlardan bahsettik mesela. İşte evrendeki bu oluşumlar muazzam hareket ve hassasiyet üzerine burada çok hassas bir takım dengeler olduğuna da işaret ediyordu. Ve Einstein'in mesela dinsiz bilim, topal bilimsiz din kördür şeklinde ayrı bir açıklaması vardı. New York'ta bir din bilim ilişkisi üzerine yapılan bir sempozyumda. Yine meşhur fizikçi Max Planck'in bir diğer açıklaması mesela. Bir diyen karşılık olması mümkün değildir diye bir ayrı açıklaması var. Fizikçi Paul Davis diyor ki...
Mesela bilim... işte 20. yüzyılın başında Max Planck yani bu yüzyılın en önemli 5-10 bilim adamından biri bence.
Yani bunların hepsi kendi alanında çok saygın bilim insanları. Yani bunu net ifade etmek gerekir. Paul Davis yine ünlü bir fizikçi. Bilim ancak bilim adamı Tanrı'nın varlığını tamamen kabul eden bir dünya görüşü benimsediğinde ilerleyebilir diye bir açıklamada bulunuyor ki Paul Davis daha önceden agnostik olarak kabul edilen bir bilim insanıydı. Yine astrofizikçi John Grebe'nin çok güzel bir ifadesi var. Diyor ki evrenimiz insanlık için her yönüyle yaşam için uyumlu, adeta özel dikim ısmarlama bir elbise gibi yaratılmıştır. Yani biraz daha açarsak örneği, bir insan işte terziye gittiği zaman nasıl tam kendi vücut ölçülerine göre bir elbise diktirirse üzerine tam olması için, evrenimiz de insanlık ve yaşam için adeta özel bir dikim elbise gibidir diyor. Şimdi bakın yine daha önceden ateist ve agnostik olan, daha sonradan astrofizikçi Fred Hoyle var. Özellikle bu evrendeki hassas ayarlar ortaya çıktıktan sonra bu görüşlerini terk etmiş bir astrofizikçi. Şöyle bir örnek veriyor. Yaşamın şans eseri ortaya çıktığına inanmakla eski uçak parçaları dolu bir depoda esen bir hortumun bir Boeing 747 uçağı meydana getirebileceğine inanmak arasında fark yoktur diyor. Yani hurdalıktan oluşmuş bir depo düşünelim. Bir rüzgar esinde o hurdalar bir araya gelerek bir Boeing uçağını oluşturmasıyla evrenin tesadüfen oluştuğunu iddia etmek arasında bir fark yoktur diyor. Yani bunlar işte dediğim gibi kendi alanına çok saygın insanlar, astrofizikçi ve yine başka bir fizikçi diyor ki mesela şayet tartışmak için bir ateiste ihtiyacım olsa felsefe bölümüne gidiyorum diyor. Zira artık fizik bölümünde ateist bulmak oldukça zor diyor. Bunlar son 20. yüzyılda söylenmişler yani günümüzdeki fizikçiler.
Felsefeciler yani sizler.
Mesela yine biyoloji alanında da moleküler biyologlar mesela bilimsel verilerin ortaya çıkardığı sonuç tüm evrenin derin metafizik anlamlar içerdiği bir şeklinde açıklamalar yapıyorlar. Yine meşhur Antoni Flew var. Antoni Flew ki 20. yüzyılın en büyük ateistidir. Pek çok ateist onun eserlerinden hareketli ateist olmuştur. Hı hı. Ve ömrünün sonlarına doğru ateizm fikrinden vazgeçtiğini, yanıldığını itiraf etmiş bir felsefecidir. Bakın tabi bu da çok takdire şayan bir şeydir. Çünkü Antoni Flew kitabında şöyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki ben başlangıçtan beri aslında taviz vermedim, bir şeyi devam ettirdim. Yani hakikatin peşinde olmayı. Şu anda içinde bulunduğumuz şartlar, özellikle DNA'dan hareketle bir yaratıcının olması gerektiğini açıkladı Antoni Flew. Şu anda içinde bulunduğumuz şartlar, bilim bize doğanın üzerinde bir akıla, yani bir ilahi varlığa işaret ediyor dedi. Hı hı. Ve belki 50-60 yıllık tüm akademik birikimini bir anda hiçe sayarak, bütün ateistik görüşünü bir anda hiçe sayarak bir yaratıcının olduğunu itiraf etti hayatının sonlarında. Hı hı. Yine Michael Behe biyokimyacı şöyle diyor. Yaşam en basit örneğinden en kritik parçalarına kadar ilahi bir tasarımın sonucudur diye bir açıklaması var. Montreal Üniversitesi Psikiyatri Bölümünden eski öğretim üyelerinden Carl Stern'in bir açıklaması var. O da çok önemli. Şöyle bir şey söylüyor Carl Stern. Diyor ki hani bu evrenin tesadüfen oluşup oluşamayacağı ile ilgili iddialara karşı. Evrenin şu anki yapısının tümüyle tesadüf eseri oluşabileceği düşüncesi tamamen delice bir düşüncedir diyor. Ve bakın delilik kavramını argo bir kelime olarak değil, yani hakaret niyetiyle değil, aksine tamamen psikolojideki teknik anlamıyla kullanıyorum diyor. Yani aa, gerçekte bu tür bir düşünceyle şizofrenik düşünce tarzı arasında büyük benzerlikler bulunmaktadır. Yani bakın gerçekten hani bazen diyoruz ya insanın kendini şartlaması lazım. Yani şimdi sıradan bir vatandaş bilimsel faaliyetlerle ilgilenmiyorsa, işte evrenle ilgili fizik veya biyolojiyle ilgili, hı-hı, kimyayla ilgili bir takım verilere sahip değilse belki işte kendine göre bir yaratıcı inanabilir veya inkar edebilir. Ama bir insan eğer ki bilimin içine giriyorsa ve bunu objektif bir şekilde giriyorsa bu bilimin içerisine, ya o insanın iman etmemek için gerçekten çok zorlaması lazım şartları. Robert Jastrow var, NASA'da astronom olan. Onun çok güzel bir ifadesi var, onunla isterseniz tamamlayayım. Şöyle bir açıklama yapıyor, diyor ki aklın gücüne inanarak yaşamış bilim adamlarının hikayesinin sonu kötü bir rüya gibidir diyor. Cahillik dağını aşıp onun en yüksek tepesini ele geçirmek üzeredir. Son kayanın üzerinden baktığında yüzyıllardan beri orada bulunan ilahiyatçılar tarafından karşılanır.